Ayrım 3. Günlerin Getirdiği. Isabel Allende. Sayfa 49. Sabrina için bir yuva. Billy ile ikimizin Sabrina'nın bakımını üstleneceğimizden hiç kuşkum yoktu. Ana baba yapamazsa bu iş büyük anne ve büyük babalara düşer. Doğal bir kuraldır bu. Yine de bunu yapmanın çok da basit olmadığını çok geçmeden anlamıştım. Bir iki ay içinde taburcu ettiklerinde elimizde bir sepetle hastaneye gidip kızı almaktan ibaret değildi bu iş. Tamamlanması gereken formaliteler vardı. Hakim çocuğun Jennifer'a teslim edilemeyeceğine çoktan karar vermişti ama işin içinde bir de onun erkek arkadaşı vardı. Ben onun çocuğun babası olduğunu sanmıyordum çünkü kızın melez ırktan olduğunu ve aradan haftalar geçtikçe teninin koyulaşacağını bana kesin olarak söylemiş olmalarına rağmen adamdaki Afrikalılara özgü yüz hatları yoktu onda. Billy kan testi yapılmasını istedi. Adam bunu yapmaya yanaşmadıysa da Jennifer onun çocuğun babası olduğunu doğruladı. Yasalar karşısında yeterliydi bu. Annem ta Şili'den fikrini belirterek kızı evlat edinmenin delilik olacağını, Billy ile ikimizin bu boyutta bir görev için fazlasıyla yıpranmış olduğumuzu söylüyordu. Billy'nin çocuklarıyla ve bürosuyla başı yeterince dertteydi. Ben de hiç durmadan kitap yazıyor ve seyahat ediyordum. O küçük kızı gece gündüz bakmak lazım. Bunu nasıl yapmayı düşünüyorsun diye sordu annem. Paolo'ya baktığım gibi dedim ona. Nico ile Celia da bizim konuşmaya geldiler. Tıpkı bir kayın ağacı gibi ince uzun ve hala çocuk yüzlü olan kardeşin iki kolunda birer çocukla çıka gelmişti. Celia'nın 6 aylık gebeliği artık belli oluyordu, yorgundu, teni yeşilimsi bir renk almıştı. Bana hiç çekmemiş olan oğlumu görünce bir kere daha şaşırmıştım. Boyu benden iki karış uzun. Soğukkanlı hali, tavrı ve duyguları rafine, aklı başında, yumuşak bir mizah duygusuna sahip. Katıksız bir zekası var. Yalnızca en büyük tutkusu olan matematik ve bilim konusunda değil, aynı zamanda insanlarla ilgili her türlü etkinlikte. Bildikleriyle ve düşünceleriyle beni her an şaşırtıyor. Her türlü soruna çözüm yolu bulmakta üstüne yok. Karmaşık bir bilgisayar programından tut da bir bisikleti tavana kolaycacık asmak için ondan daha az karmaşık olmayan bir mekanizmaya varana kadar. Neredeyse her şeye pratik bir kullanım yolu buluverir. Bunu da o kadar önemli, özenli bir şekilde yapar ki özgün halinden çok daha iyi bir sonuç verir. Onun kendini kaybettiğini hiç görmemişimdir. İnsanlarla olan ilişkilerinde uyguladığı üç temel kuralı vardır. Hiçbir şey kişisel olarak alınmaz. Her kişi kendi duygularından sorumludur. Hayat adil değildir. Bunu nereden mi öğrenmiş? Herhalde İtalyan mafyasından, yani Don Carlo'ndan. Onun bu bilgeliğinin izinden gitmeye boş yere çabalamışımdır. Benim için her şey kişiseldir. Çok az tanıdığım insanlarda dahil olmak üzere başkalarının duygularından kendimi sorumlu hissederim. Hayatın adaletsiz olduğunu bir türlü kabul edemediğim için de 60 küsur yıldır hayal kırıklığı yaşıyorum. Yengeni tanımaya senin pek fırsatın olmadı. Ondan hoşlandığını da pek sanmıyorum. Çünkü ona karşı oldukça sert davranırdın. Ben bile senden birazcık korkardım yavrum. Bunu sana şimdi söyleyebilirim. Yargıların çoğunlukla taş gibi sert ve geri alınamaz türdendi. Üstelik Celia sanki herkes hayrete düşürmeye, özellikle can atarmış gibi bile gıcıklık ederdi. Sofradaki bir konuşmayı hatırlatayım sana. Bence bütün ibneleri bir adaya gönderip onları orada kalmaya mecbur etmeliler. Dünyada AIDS olması onların suçu demişti Celia. Böyle bir şeyi nasıl söyleyebilirsin diye bağırmıştın sen dehşet içinde. O insanların sorunların bedelini neden biz ödemek zorunda kalalım? Hangi adaya diye sormuştu Willy de onu kızdırmak için. Ne bileyim, mesela Farallones adalarına. San Francisco'nun 40 kilometre kadar açını bir takım küçük adalar ve kayalıklar topluluğu. Onlar daha çok küçük adalar. Herhangi bir adaya. Geberip gidene kadar birbirlerine göt verebilecekleri bir ibneler adasına. Peki oraya da ne yer ne içerler? Kendileri sebze ekip tavuk yetiştirsinler ya da bir hava köprüsü kurabilmek için vergilerden gelen parayı kullanalım. İngilizcen çok gelişti Celia. Artık hoşgörüsüzlüğünü mükemmel ifade edebiliyorsun diye yorumda bulunmuştuk hocam sırıtarak. Teşekkürler Veli'ye diye karşılık vermişti o da. Sofrada yemek sonrası sohbet bu şekilde sürmüş, sonunda sen sinirlenerek çekip gitmiştin. Celia'nın çoğunlukla kendini biraz küstahça ifade ettiği doğru. En azından Kaliforniya için. Ama yıllarca Odüsday'daki 1928 yılında İspanya'da kurulan koyu Katolik bir tarikat bulunduğunu ve Venezuela'dan geldiğini göz önüne alarak anlayışlı olmak gerek. Orada canın istediğini söylemek için kimse lafını esirgemez. Celia zekidir, çelişkilerle doludur. Müthiş bir enerjisi, saygısız bir mizah duygusu vardır. Bunları o dönemdeki sınırlı İngilizcesi ifade ettiğinde çoğunlukla ortalığı kırıp geçirirdi. Benim yardımcım olarak çalışıyordu. Hazırsızlık yakalanan kaç gazeteci ya da ziyaretçi benim bu gelinim şakalarıyla afallamış bir halde ofisinden çıkıp gitmiştir. Belki de bilmediğin bir şey anlatayım sana yavrum. Celia kendi çocuklarına gösterdiği aynı şefkatle aylarca sana baktı. Son demlerini sana eşlik etti. Senin bedenin için ölümün en mahrem hazırlıklarını yapmamda bana yardımcı oldu. Ta uzaklardan gelen Ernesto ile ailenin geri kalanı oraya varana kadar bir gün bir gece senin başında bekledi. Son vedalaşma için onları yatağında kendi evimizde karşılamanı istiyorduk. Neyse, biz Sabrina'ya dönelim. Nico ile Celia salonda bize katıldılar. Oğlum söz alırken karısı yün çoraplar ve Fransisken kesişlerine özgü sandaletler giymiş ayaklarına gözlerini dikerek bir kez olsun sessiz kaldı. Nico annemin söylediği aynı şeylerle başladı söze. Veli ile ikimiz çocuk bakacak yaşta değildik. Sabrina 15 yaşına geldiğinde ben 66 yaşımda olacaktım. Phil de 71. Veli çocuk yetiştirmek konusunda bir dahi sayılmaz. Sen de anneciğim hasta bir küçük kızı Paola'nın yerine koymaya çalışıyorsun. Sabrina hayatta kalmayacak olursa bir başka acı daha yaşamaya dayanabilir misin? Hiç sanmıyorum ama biz genciz, bunu yapabiliriz. Bu konuyu çoktan konuştuk. Sabrina'ya evlat edinmeye hazırız diye sözünü tamamladı oğlum. Bir ile ikimiz uzun bir dakika sessiz kaldık. Yakında sizin 3 çocuğunuz olacak diyebildim sonunda. Kaplanın sırtında bir çizgi daha olsa ne çıkar diye mırıldandı Celia. Teşekkürler, çok teşekkürler ama bu delilik olur. Sizin kendi aileniz var. Bu ülkede başınızın çaresine bakmak zorundasınız. Bu da kolay iş değil. Sabrina ile uğraşamazsınız, bu iş bize düşer. Bu arada günler geçip gidiyor. Yasaların o ağır mekanizması bizim dışımızda. O amansız seyrini sürdürüyordu. Bu konuyu üstlenmiş sosyal hizmetler görevlisi olan Rebecca, çok genç görünen ama son derece tecrübeli bir kadındı. Gıpta edilebilecek bir işi yoktu. Tacize uğramış ve ihmal edilmiş çocuklarla uğraşmak düşüyordu ona. Bu çocuklar bir yurttan ötekine dolaşıyor, evlat edinip sonradan geri yollanıyorlardı. Dehşet içinde ya da öfkeyle dolu çocuklardı bunlar. Suçlu çocuklardı ya da öyle bir travma yaşamışlardı ki çok az normal bir yaşantıları asla olmayacaktı. Rebecca bürokrasiye, kurumların uyuşukluğuna, maddi olanak eksikliğine, insanların iflah olmaz kötü yürekliliğine, her şeyden çok da zamana karşı mücadele ediyordu. Vakaları incelemek, gidip çocukları görmek, onları en acil tehlikelerden kurtarmak, geçici sığınaklara yerleştirmek, korumak ve izlerini sürmek için vakti yetmiyordu. Aynı çocuklar yıllar geçtikçe daha beter olan sorunlarıyla tekrar tekrar gidiyorlardı onun ofisine. Hiçbir şey çözüme kavuşmuyor, yalnızca erteleniyordu. Rebecca masasının üzerinde duran raporu okuyunca Sabrina'nın hastaneden çıktıktan sonra ağır sağlık sorunları olan çocuklar üzerine uzmanlaşmış ve devlete ait bir yurda gitmesine karar verdi. Gerekli belgeleri doldurdu. Bunlar masadan masaya dolaşarak sonunda ilgili hakimin önüne ulaşmış, o da imzalamıştı. Sabrina'nın kaderi artık belliydi. Bunu duyar duymaz koşa koşa Will'in ofisine gittim. Onu bir toplantıdan apar topar çıkararak, İspanyolca olarak öyle bir laf yağmuruna tuttum ki neye uğradığını şaşırdı. Derhal gidip o hakimle konuşmasını, gerekirse dava açmasını, çünkü Sabrina'yı yeni doğmuş çocuklar için bir yurda yatıracak olurlarsa nasıl olsa öleceğini söyledi. Will harekete geçti, ben de sonuçları beklemek üzere elim ayağım titreyerek evin yolunu tuttum. O gece çok geç saatte kocam arkasına bir 10 yıl daha atmış olarak geri döndü. Onu hiç o kadar yenik düşmüş görmemiştim. Hatta Jennifer'a ölmekte olduğu bir motelden kurtarıp ceketiyle üstünü örterek hastaneye götürüp o Filipinli doktora teslim etmek zorunda kaldığı zaman bile böyle olmamıştı. Hakimle, sosyal hizmetler görevlisiyle, doktorlarla, hatta bir psikiyatrla konuştuğunu anlattı. Hepsi kızın sağlığının fazlasıyla kırılgan olduğu konusunda birleşmişlerdi. Onun bakımını üstlenemeyiz Isabel. Ve ne ona bakacak enerjimiz var, ne de ölecek olursa buna katlanacak gücümüz. Ben bunu kaldıramam diye sözünü bitirdi, başını ellerinin arasına alarak. Çingene ruhlu. Willy ile ikimiz evli bir çiftin hayatındaki kilometre taşlarından biri olan ve anlatılmaya değen o büyük kavgalardan birini yaşadık. Tıpkı aile içinde Erroko Savaşı dediğimiz ve annemle babamı 4 ay boyunca gırtlak gırtlağa getiren o kavga gibiydi. Ama aradan uzun yıllar geçtikten sonra bugün geriye dönüp baktığımda Willy'ye hak veriyorum. Sayfalar yeterse karşı karşıya geldiğimiz daha başka destansa turnuvaları da anlatırım ama öyle sanıyorum ki hiçbir Sabrina ile ilgili kavgamız kadar şiddetli olmamıştı. Çünkü bir kişilik ve kültür çatışmasıydı bu. Onun gerekçelerini dinlemek istemiyordum. Hukuk sistemine, hakime, sosyal hizmetler görevlisine, genel olarak bütün Amerikalılara, kişisel olarak da Willy'ye karşı müthiş bir öfkeye kapılmıştım. İkimiz de evden kaçmıştık. O gece yarılarına kadar ofisinde çalışıyordu. Ben de bavulum kaptığım gibi beni hiç tezahürat yapmadan karşılayan Tabra'nın evine kapağı atmıştım. Tabra ile yıllardan beri tanışıyorduk. Kaliforniya'ya geldiğimde edindiğim ilk arkadaşımdı o benim. Bir gün o zamanlar hep yaptığı gibi saçını patlıcan moruna boyatmaya gitmiş. Kuaför kız da bir önceki hafta aynı rengi isteyen yeni bir müşterisinin geldiğinden söz etmiş. Upuzun kariyerinde bir daha hiç karşılaşmadığı iki vakaymış bu. Müşterinin kitap yazan Şilli bir kadın olduğunu da eklemiş ve benim adımı vermiş. Tabra Ruhlar Evini okumuşmuş. Beni tanımayı çok istediğinden kuaför dükkanını bir daha gelişimde kendisine haber vermesini istemiş. Bu da çok geçmeden oldu. Çünkü o mor renkten beklediğimden çabuk bıkmıştım. Tıpkı ıslak bir palyaçoyu andırıyordu. Tabra imzalayayım diye elinde kitabımla çıka geldi. Onun yapmış olduğu bir çift küpeyi taktığımı görünce de pek şaşırdı. Kuaför kızın dediği gibi kaderimizde dost olmak varmış. Geniş çingene etekleri giymiş, kolları bilekten dirseğe kadar gümüş bileziklerle kaplı, saçları olmadık bir renge boyalı bu kadın, sonsuz düzendeki kahramanım Tamar için bana modellik etti. Kitaptaki Tamar'ı Willy'nin bir çocukluk arkadaşı olan Carmen'la ve hem kişiliğini hem de yaşam öyküsünün bir bölümünü çaldığım Tabra ile oluşturdum. Tabra babasından kusursuz bir ahlak dürüstlüğünü almış olduğundan Willy ile hiç yatmamış olduğunu açıklama fırsatını hiç kaçırmaz. Romanımı okumuş olanlar için tümüyle gereksiz bir yorumdur bu. Yüksek tavanlı kocaman pencereli tek katlı ahşap evi, dünyanın değişik köşelerinden gelme, her birinin kendi öyküsü olan olağan dışı eşyalarla dolu bir müze gibiydi. Penisin üzerine geçirmek için kullanılan Yeni Gine'den getirilmiş içi boş kabaklar, Endonezya'dan gelme koca koca tüylü maskeler, Afrika'dan çirkin heykeller, Avustralya yerlilerinin düssel resimleri, geyikler, rakunlar, tilkiler ve Kaliforniya kuşlarının tam kadrosuyla paylaştığı arazisi, vahşi doğanın içinde 30 dönümden oluşuyordu. Sessizlik, rutubet, ahşap kokusu içinde sırf çaba ve yetenekle elde edilmiş bir cennetti burası. Tabra ülkenin güneyindeki koyu Hristiyanlığın tam ortasına yetişmişti. İsa Kilisesi tek gerçek kiliseydi. Metodistler canların istediğini yapıyorlardı. Vaftizciler kiliselerinde piyano olduğu için cehennemliktiler. Katolikler zaten sayılmıyorlardı. Bir tek Meksikalılar Katolik'tiler. Onların da ruhları olup olmadığı pek bilinmiyordu. Öteki adlar altındaki inançlardan söz etmeye değmezdi. Çünkü onların ayinlerinde herkesin bildiği gibi şeytana ibadet ediliyordu. Alkol, dans ve müzik karşı cinsten kimselerle birlikte yüzmek yasaktı. Galiba tütün de kahve de öyle ama pek emin değilim. Tabra öğrenimini Abilene Christian Kolej'de tamamlamıştı. Çok tatlı ve açık fikirli bir adam olan babası da orada öğretmenlik yapıyordu. Yahudi ve Afro-Amerikan edebiyatına hayrandı. Okuldaki yetkililerin kısıtlamalarına rağmen hayatını istediği gibi sürdürüyordu. Kızının ne kadar isyankâr olduğunu biliyordu ama onun 17 yaşındayken Samoalı bir öğrenci olan gizli sevgilisiyle kaçıp gideceği hiç aklına gelmemişti. Beyazların okuduğu o lisedeki tek koyu tenli, siyah saçlı, kara gözlü, kara kaşlı çocuktu sevgilisi. O zamanlar bu Samoalı genç henüz zayıf ve yakışıklıydı. En azından Tabra'nın gözünde öyleydi. Zeki olduğunda kuşku yoktu çünkü o zamana kadar o adanın bursa almış tek sakiniydi. Bu ikisi geceleyin başka bir şehre kaçmışlar. Beyazlarla zencilerin evlilikleri yasal sayılmadığından oradaki bir sulh hakimi olan onları evlendirmeye yanaşmamıştı ama Tabra Polinezyalıların zenci olmadıklarına onu ikna etmişti. Üstelik kendisi hamileydi. Hakim istemeye istemeye razı oldu. Samoa'dan söz edildiğini hiç duymamıştı. Kızın karnı taşıdığı o bahtsız kanı bozuk yavruda bu saçma birleşmeyi yasallaştırmak için yeterli bir neden gibi görünmüştü ona. Ana babalarınıza acıyorum kızım demişti. Onları kutsamak yerine. Aynı gece çiçeği burnundaki damat belindeki kemeri çözerek evlenmeden önce bir adamla yattı diye Tabra'yı ağzından burnundan kan gelene kadar dövdü. O adamın kendisi olması gibi tartışma götürmez bir olgu, onun bir orospu olduğu gerçeğini ortadan kaldırmıyordu. Sayısız dayakların ve tecavüzlerin ilki olmuştu bu. İsa Kilisesi yöneticilerine göre kızın bütün bunlara katlanması gerekiyordu. Çünkü Tanrı boşanmayı kabul etmiyordu. Bu da onun başka ırktan biriyle evlenmesinin cezasıydı. İncil'de yasaklanmış bir sapıklıktı bu. Tongi adında çok güzel bir erkek çocukları oldu. Samoa dilinde ağıt anlamına geliyordu. Kocası dehşet içinde küçük ailesini alıp doğduğu köye götürdü. Amerikalıların askeri bir üssünün ve bir alay misyonerinin bulunduğu bu tropikal adada Tabra'yı iyi karşılamışlardı. Kocasının klanında beyaz tenli bir tek o vardı. Bu da ona belli bir ayrıcalık veriyor ama adamın ona her gün attığı dayakları engelleyemiyordu. Tabra'nın yeni akraba çevresi onu gıdasız kalmış solgun benizli hali karşısında hep birazdan yakınan çam yarması gibi ve esmer 20 kadar devden oluşuyordu. Bu adamların hepsi, özellikle de kayınpederi ona büyük bir şefkat gösteriyor. Topluca yedikleri yemeklerde en iyi parçaları ona ayırıyorlardı. Gözler üstünde duran balık kafaları, tavuk embriyonuyla sahanda pişirmiş yumurta, çiğneyip posasını tahta bir çanağa tükürerek güneşte fermante olmaya bıraktıkları bir meyveyle hazırlanmış nefis bir puding gibi şeylerdi bunlar. Kadınlar bazen küçük tonca kaptıkları gibi babasının öfkesinden kaçırıp saklamaya fırsat bulabiliyorlar ama annesini koruyamıyorlardı. Tabra korkuya bir türlü alışamamıştı. Çektiği işkencenin kuralları yoktu. Ne yaparsa yapsın ya da neyi yapmaz olursa olsun bundan kaçınamıyordu. En sonunda görülmemiş bir dayağın ardından kocası birkaç günlüğüne hapse atıldı. Misyonerler Tabra'ya oğluyla birlikte gerisin Jerry'ye Texas'a kaçmasına yardım etmek için bunu fırsat bilmişlerdi. Kilise onu boşamış, doğru düz bir iş bulamamıştı. Kendisine yardım eden tek kişi babası oldu. Boşanmayla ortalık yatışmış, Tabra celladını 15 yıl boyunca hiç görmemişti. Uzun yıllar süren terapilerin ardından artık o zamanlardaki korkusunu yenmişti. Amerika'ya geri dönen ve bir İncil vaizine dönüşerek günahkarların ve kafirlerin başında tam anlamıyla bela olan adam onu rahatsız etmeye bir daha cesaret edememişti. 60'lı yıllarda Tabra Vietnam Savaşı'nın utancına dayanamamış, oğluyla birlikte ülkeden ülkeye dolaşmaya başlamıştı. Buralarda hayatın İngilizce dersi vererek kazanıyordu. Barcelona'da takı yapma sanatını öğrenmişti. Öğleden sonraları Ramblas'ta dolaşarak seyrettiği romanlar, kullandığı o çingene tarzı için ona esin kaynağı olmuşlardı. Meksika'da bir kuyumcu atölyesinde kendine bir iş buldu. Çok geçmeden tasarım yapıyor, kendi takılarını üretiyordu. Ömrünün geri kalanında yapacağı iş yalnızca bu olacaktı. Amerikalıların Vietnam'da yenilgiye uğramalarından sonra ülkesine geri döndü. Hippilerin döneminde kendini Berkeley'in rengarenk sokaklarında yoksul mu yoksul başka sanatçılarla birlikte gümüş küpeler, kolyeler, bilezikler satarken bulmuştu. O zamanlar köhne arabasının içinde yatıp kalkıyor, üniversitenin tuvaletlerini kullanıyordu ama yeteneğiyle öteki zanaatkarların arasında sivrilmiş, çok geçmeden sokakları bırakarak bir atölye kiralayıp yanına ilk defa yardımcılar tutabilmişti. Aradan birkaç yıl geçtikten sonra ben onu tanıdığımda içerisi tıklım tıklım değerli taşlar ve sanat eserleriyle dolu gerçek bir Ali Baba mağarasının içine kurulmuş örnek bir işletmenin sahibiydi. Yanında hemen hepsi de Asyalı göçmenler olan 100 kişiden fazla çalışanı vardı. Bunlardan bazıları korkunç yara izlerinden ve gözlerini kaçırmalarından anlaşıldığı gibi en akla gelmedik acıları çekmişlerdi. Çok tatlı insanlar gibi görünüyorlardı ama yüzeyin altında volkan gibi patlamaya hazır bir umutsuzluğu gizliyor olmalıydılar. İçlerinden ikisi iki ayrı olayda kıskançlıktan deliye dönmüş bir halde bu ülkede insanın tıpkı bir silah deposuna dönüşmesi için var olan kolaylıklardan yararlanarak birer makinalı tüfek edinmiş, karılarının bütün akrabalarını öldürdükten sonra kendi beyinlerini dağıtmışlardı. Tabra yanında çalışanların kitlesel cenaze törenlerine katılırdı. Sonra da kan revan içindeki hayaletler geride kalanları rahat bıraksınlar diye gerekli olan törenleri gerçekleştirerek atölyesini temizlemek zorundaydı. O karşı konulmaz sevimliliği, alnında o siyah beresiyle Che Guevara'nın yüzü atölyenin duvarlarındaki afişlerden gülümserdi insanlara. Tabra, oğlu Tonji ile birlikte Küba'ya yaptığı yolculuklardan birinde Santa Clara'daki Che anıtına Kara Panterlerin eski şefiyle birlikte gitmişti. Kimse itiraf etmeden 20 yıl boyunca sevmiş olduğu bir dostunun küllerini oraya götürmüş, tepeye varınca külleri rüzgara serpmişti. O efsanevi ülkeye gitme rüyasını böylelikle gerçekleştirmiş oluyordu. Arkadaşımın ideolojisi Fidel Castro'nunkinden çok daha sol çizgidedir. Sen 60'lı yılların fikirlerine takılıp kalmışsın dedim ona bir defasında. Bundan onur duyarım diye karşılık verdi bana. Bu güzel arkadaşımın aşkları da onun o kahin kadın kıyafetleri, alev alev yanan saçları ve politik konumu kadar özgündür. Yıllarca aldığı terapiler, Somalı kocası gibi şiddete başvurabilen erkeklerden kaçınmasını öğretmişti ona. Bir daha dayak yemeye razı olmayacağını yemin etmişti ama uçurumun kenarındaki cambazlıklar ona heyecan veriyordu. Yalnızca hafifçe tehlikeli maço erkekler ona çekici geliyor, kendi ırkından olanlar hoşuna gitmiyordu. Son derece yakışıklı iri yarı bir erkeğe dönüşen oğlu Tonji, annesinin duygusal sıkıntılarını duymak bile istemiyor. Bazı yıllar Tabra'nın gazetelerdeki kişisel ilanlar aracılığıyla körlemeden 150 randevu verdiği olmuştur. Ama bunlardan pek azı ilk kahve ikramının ötesine geçebilmiştir. Sonradan modernleşti, şimdi bir türlü alanlarda uzmanlaşmış, çeşitli internet ajanslarına abone olmuş durumda. En azından Başkan Bush'a ortak nefret besleyen bekar demokratlar, yalnızca Latinlerin yazıldığı dostlar, bunların çoğunun vizeye ihtiyacı olduğu ve Tabra'yı Katolik yapmaya çalıştıkları halde o bunlara bayılır, bir de tabiat anaya aşık olan ve maddi varlıklara önem vermeyen, dolayısıyla da hiç çalışmayan bekar yeşiller. Olgun bir hanım tarafına himaye edilmek amacındaki çok genç damızlık erkeklerden talepler gelir ona. Fotoğraflar her şeyi açıkça anlatır. Pırıl pırıl esmer bir ten, çıplak bir gövde, ilk birkaç santimetresi aşağı indirilmiş bir fermuarın arasından görünen kıvrık tüyler. Elektronik postayla yapılan diyalogların üslubu da aşağı yukarı şöyledir. Tabra. Kural olarak torunumdan daha küçük erkeklerle çıkmam. Delikanlı. Düzüşme için yaşım haydi haydi yeterli. Tabra. Kendi büyükannenle böyle konuşmaya cesaret edebilir miydin? Kendisi için daha uygun yaşta biri çıktıysa da sonunda bunun anasının yanında oturan ve tasarrufların şiltesinin altında gümüş külçeler halinde saklayan bir demokrat olduğu anlaşılmıştı. Hiç abartmıyorum. Tıpkı Karayut korsanlarındaki gibi gümüş külçelerdi bunlar. Bu demokratın daha ilk ve son randevusunda sermayesini nerede sakladığı kadar özel bir bilgiyi vermeye hazır olması ne garip. Böyle acayip kimselerle çıkmak seni korkutmuyor mu Tabra? Bir cani ya da sapık çıkabilir kısmetine diye yorumda bulunmuştum. İnsana korku veren bir herifi benimle tanıştırdığında adamın tek çekici yanı başına Kübalı kumandanınki gibi bir bere giyiyor olmasıydı. Galiba benim birkaç yıl daha terapiye ihtiyacım var diye kabullenmişti arkadaşım o defasında. kısa bir süre önce duvarları elden geçirsin diye bir badanacı tutmuştu. Tam da hoşuna gittiği şekilde gür siyah saçları vardı adamın. Bu yüzden de onu jacuzziye girmeye davet etmişti. Bu çok kötü bir fikirdi çünkü boyacı ona kocasıymış gibi davranmaya başlamıştı. Tabii ondan kapıyı boyamasını istiyordu. O da son derece bıkkın bir ifadeyle "Tamam canım" diye karşılık veriyordu. Günlerden bir gün elinde tiner kalmamış, kendi iç dünyasıyla temasa geçebilmek için bir saatlik bir meditasyona ve bir fırt marihuana'ya ihtiyacı olduğunu söylemişti. O zamana kadar artık Tabra'nın bu siyah yeleli adamdan canına tak demiş, evin iç dünyasını boyamak ve çekip gitmek için bir saati olduğu biçiminde yanıt vermişti. "Ben elimde bavulumla çıka geldiğimde adam artık orada değildi. Birinci gece akşam yemeğinde balık çorbası içtik. Arkadaşımın sütle ve muz parçalarıyla yapılan yulaf çorbası dışında bildiği tek yemekti bu. Sonra da kaygan bir ahşap tekne olan jacuzzisine girdik. Jacuzzi ağaçların arasına gizlenmişti ve mide bulandırıcı bir kokusu vardı. Çünkü talihsiz bir kokarcı içine düşmüş, Tabra'yı keşfedene kadar hayvan bir hafta boyunca ağır ateşte pişmişti. İşte orada tıpkı bir çuval dolusu taş boşaltır gibi boşalttım içimdeki hayal kırıklığını. "Fikrimi mi soruyorsun?" dedi Tabra. "Sabrina seni teselli edemez. Matemin zamana ihtiyacı vardır. Sen çok büyük bir bunalımdasın. O küçük kızın sana verebileceği hiçbir şey yok. Hasta çocuklar yüzüne sahip olacaklarından çok daha fazlasını verebilirim ona. Bunu tek başına yapman gerekecek çünkü Willy sana destek olmayacaktır. Oğlunla ve torunlarına meşgul olmayı, yazı yazmaya devam etmeyi, üstelik bir de iki anneye birden ihtiyacı olan bir kız çocuğuna bakmayı nasıl düşünebiliyorsun? Anlamıyorum." Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 63.